Evet sayın Burak Adır dinleyenler, hepinize yayınımıza hoş geldiniz. Şu anda saatlerimiz 14.00 göstermekte ve beklediğiniz üzere yanımızda şu anda aşkım kavuşmak var. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk Enes.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yayınımız bir bomba gibi abi. Her hafta olduğu gibi bu haftada yayınımıza başlamış bulmaktayız. Öncelikle geldiğiniz için, daha geçen sene de gelmişiz herhalde konferansa.
Evet,
öyle biliyorum ben.
Evet, gelmiştim.
Tekrardan bu sene de Bora Radyo'yu, benim yayınımı şenlendiğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum abi. Tekrardan
seve
size.
Koşa koşa geldim. Tüm dinleyicilere selamlar olsun.
Evet, buradan da hani bizim o attığımız hikayeleri, storyleri görenler de adeta bir çılgına döndü şu anda. Bizi soru bombardımanına tuttular. Onlardan aradı, seçtiklerimizi yayın içerisinde size ileteceğiz. Öncelikle davranış bilimleri uzmanı ve yazar.
Evet.
Şimdi yazar tamam biraz da anlaşılabilir bir şey ama davranış bilimleri uzmanı nasıl kendinizi mesela ne iş yapıyorsunuz dediklerinde size nasıl kendinizi tanıtıyorsunuz?
Ya aslında tabii ki kalbimde ve yani ömrüm yettiğince yapmaya çalıştığım yazarlık.
Evet.
Ama üzerine geliştirdiğim kariyer yaptım iletişim uzmanlığı. Davranış bilimleri benim aldığım eğitim ama tabii benim amacım beden dili uzmanı olmaktı yıllar önce. Oraya ciddi anlamda hem okul hem de sertifika programlarıyla yatırım yaptım. İnsan davranışlarının üzerine analizler yapıyorum daha çok. Yani aslında titrim verdiği şey uzmanlık ama hala yıllarca devam ediyor. Bir çaba devam ediyor aslında. Hiçbir insan gibi tam anlamıyla bir uzman değilim. Sadece insan ilişkileri, ilişkinin olduğu her yerdeki o tavırlar ve davranışlar üzerine hem medyada hem kurumlarda, şirketlerde, ağırlıklı şirketlerde çalışıyorum zaten. Müşteri ilişkileri, liderlik, takım çalışması gibi. Ama işte Türkiye ve Avrupa turnelerinde de iletişim üzerine eğitimler veriyorum.
Anladım. Peki Osman, daha yayınımızın başındayken biraz daha böyle genel konulara değinelim.
Evet.
Sizin kendinize ait belirlediğiniz bir şey var. 5 S kuralı. Sevgi, saygı, sadakat.
Evet. Yani hani, tabii popüler bir yaklaşım bu ama insanlar hap bilgileri seviyorlar biliyorsun. Daha kitap kapağı gibi. Biz hani tamam sevme kelimesini severiz ama sevmenin içeriğinde başka şeyler yatıyor. Yani körü körüne ya da boş boş affedersin sevmek değil. Sevgi kolay bir şey değil. Yani bir insanı, bir hayvanı bile, yani bir toprağı, bir vatanı, bir dini, ne olursa olsun bir ideoloji bile severken bir sabır gerekir.
Evet.
Çünkü sevmek zordur. Sevdiğin insanla ilişki zor bir şey. Kolay değil biliyorsun.
Kesinlikle.
Sabır. Sabırın yanına da sabrın olabilmesi için bir diğerine saygı göstermen gerekir. O da yetmez. Sadakat. Sadakat sadece iki cinsin aldatma olayı değil. İki dostluk arasında bile, aile arasında bile sadakat. Bir de açıkçası belki de şu sıralar çok zorlandığım sorumluluk. İnsan sevdiğinin, sevdiği şeyin bile sorumluluğunu almalı. Bunların dördü genelde olmayınca ölümüne sevdim diyoruz. Yani saygı, sabır, sadakat, sorumluluk olmadığında. Bence hepimiz, ya benim kendim adıma da söylüyorum. Sevdiğimiz insanların sorumluluklarını alıp saygı duyup sadakat gösterip sabırla onlarla yaşayabiliyor muyuz? Bu bir meziyet mesela.
Kesinlikle. Peki yine dediğimiz gibi sevgi hani kişiden kişiye göre değişen bir kavram.
Sevgi dili farklı.
Evet, aynen. Evet. Peki biz karşımızdaki birini böyle tanımaya çalışırken, onun hakkında bilgiler edinmeye çalışırken hani bizim burada özellikle düşünmemiz, durmamız gereken noktalar konusunda ne düşünüyorsunuz?
Ben burada şeye çok önem veririm. Yani burada taktiksel yerine insanların hisleri çok önemli. Yani her insanın bir hissi vardır. Yani ilk hissettiğiniz şey, o 3-5 saniyelik ilk tanıştığımız insanlarda bunları çok kıymetli bulurum. Ve ben şuna inanırım. Her insanla tanıştığınızda ilk hissettiğiniz şey doğrudur. Ondan sonra yaptığınız her zihinsel çarpıtma ilk gerçeği böyle engelleme ya da geriye atma çabasıdır. Genelde insanlar hislerine karşılık verir ama bir insanı bilişsel anlamda, bilinçli bir şekilde analiz edeceksek açıkçası hani duygu durumuna, beden diline, stresle nasıl baş ediyor, iletişim tarzı nasıl, öfkelenince ne yapıyor, sevgi, ya bir sürü dinamik zaman geçirmemiz gerekiyor ama en iyi ilişki derseniz, en oturaklı ilişki gerçekten bir insanı yemek yerken tanırsınız.
Yemek yerken?
Evet, muhakkak onunla yemek yemelisiniz. Yani kahve içmek, iki kadeh bir şey içmek bunlar değil. İnsanlar gerçekten birbirlerini yemek yerken tanır. Sebep yemek oral bir alışkanlıktır ve ilkel bir davranıştır.
Evet.
İnsan o ilkel davranış esnasında gerçekten kendini gösterir.
Anladım. Bu da dinleyenlerimize bir dipnot olsun.
Evet.
Ajandalarınızı artık kaydedersiniz bunun. Bugünün günün ve anlamını ne ithafen. Peki dediğimiz gibi hani gençlerin de asıl yaşadığı bir sorun var. Özgüvensizlik.
Özgüven çok fazla problemi. Alıyorum bu soruyu. Evet.
Evet yani şimdi dediğim gibi mesela bazı arkadaşlarım radyoya mesela bu olayın gerçekleştirdiğini duyurduğumuzda mesela dediler ki işte ben de çok istiyordum ama hani ama yani özgüvensizlik orada zaten başlıyor bir kere ki mesela size menajerinizi, sizle iletişime geçebileceğimiz kanallara hani bir nasıl diyeyim, o zaman ben kendimi o özgüveni görüyormuşum ki, kendimde o yetkinliği görüyormuşum ki size başvurmuşum yani size söylemişim bunu ki dile getirmişim. Hani asıl olay aslında burada başlıyor. Yani bir radyocunun hani ilk başta radyocunun, normal insanların da işte iletişim sektöründe çalışanların, normal en basitinden bir işçinin bile bir özgüvensizlik sorunu var aslında. Evet. O yüzden siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Şimdi özgüven çok temel bir problem. Yani hani köklü bir problem mi, tem çocukluktan mı geliyor, bunlara bakmak lazım. Bazen bir psikologla çalışmak, psikoterapi de almak gerekebilir ama anlattığın, senin yaptığın bir girişimcilik. Evet. Şimdi burada sonuç odaklı olmak yerine ben yapacağımı yapayım. Yani süreç odaklı olmak en doğrusu. Girişimciliğin en önemli kısmı bu. Ama tabii herkes sonuca ulaşmak ister bir şekilde ama onunla da ilgili bir zaman ya da işte şans diyorlar ya, fırsatı değerlendirme gibi bir şey var. Genelde biz özgüvensiz insanlar, ben bunu belli bir zihinsel işletmeye sahipler. Yani ben bunu ama kesinlikle olmaz. Nasıl yapacağım? Nasıl edeceğim? Bir çekingenlik, utangaçlık, kendini bir mazoşist bir şekilde olumsuz değerlendirme var. Bence bunun kaynağına inmek lazım. Yani insanlar bunun temeline inmek zorunda. Bir de açık konuşayım. Yani her girişimin istenilen sonuçla karşılık vermesi gerekmiyor. İnsan sonuca ulaşarak değil, girişimde bulunarak güçlenen bir varlık. Yani ama ne yazık ki modern çağda hep böyle bir o balığı tutmak zorundasın. Yani o şeyi kazanmak zorundasın diye bir güdü var. Bununla yol alan bir durum değil. Özgüven kendine, güven dış dünyaya alakalı bir şey. Yani bir de şunu sormalı gençler. Yani geçen Düzce Üniversitesi'ndeydim 2 gün önce. Orada da çok soruldu. Özgüvenin hangi insanların yanında, hangi ortamlarda daha çok problem yaşıyor? Yani mesela kimi gencin statüsü yükseklerinin yanında, kimisinin işte madden yüksek insanların yanında. Yani muhakkak bunun geçmişle ilgili bir bağlantısı var. Genelde özgüven problemi anne babadan kaynaklanıyor temelde. Yani baskın bir baba, işte mükemmelliyetçi bir anne, söz hakkı verilmemiş, saygı duyulmamış ya da işte ortam açılmamış çocuklara baktığında muhakkak kardeşlerden bir tanesi özgüvensiz, diğeri de yırtık olacak o kadar.
Evet. Evet.
Genelde bir zıttı olur. Bu da bir içgörüyle alakalı. Onu fark edip onun üzerine gitmekle alakalı diye düşünüyorum. Yani kitap okumak, gelişmek önemli ama özgüven problemi açıkçası korkun üzerine giderek çözülecek bir şey.
Özgüven problemi tekrardan korkularımızı aşarak.
Yani evet. Ya gerçekten üzerine gitmeniz gerekiyor. Yani hani ne olur, ne eder, ne biter, sonuçları bırakmayın. Bir de unutmayın, iletişimde olduğunuz insanlar sizin iç dünyanızı bilmiyorlar.
Evet. Yani sizin gösterdiğiniz kadar da biliyorlar.
Evet, yani. Aynen öyle. Yani hani onların gözlerine bakıp kendinizle ilgili bir gerçek çıkartmayın ortaya. Ya kimse sizin, mesela benim burada ne anlatacağımı kimse bilmez. Ama özgüvensiz olsaydım, acaba şunu mu yapsam, bunu anlatırsam böyle olur mu, şöyle, bu beni yok eden bir şey, bir durum olur herhalde. Öyle değil mi?
Aynen.
Yani o yüzden iletişim, bir de tabii beden dili önemli, iletişim önemli, kullandığın kelimeler önemli, ikna önemli. Yani bunlar hep bir sürü dinamik var aslında. O da bence zamanla çözülebilecek bir şey diye düşünüyorum.
Peki şöyle bir açıklamanız var aslında sizin. Benim de çok hayat nesliğim, felsefe olarak benimsediğim kelime. Aşk diye bir şey yoktur, tutku vardır.
Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Camia da demeyeyim ya. Etrafımızda son zamanlarda yaşadığımız şeylerin çok aşk olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki vardır içlerinde ama tutku biraz daha dünyada aşkın önüne geçmeye başladı. Yani aşk neden dersen, buna niye vardım? Aşk öyle bir iki ay çıkıp üçüncü ay bırakabileceğiniz bir durum değil. Aşkla bırakma eylemini düşünemezsin. Bilinç yoktur. Evet. Gerçek bir aşkta bilinç çıkar ve insan çekilir. Kötüye de gider. Yani yanlışa hiç önemli değildir onun için. Yani Mecnun'a bu kadar çölde nasıl yanmadın diye soramazsın.
Evet.
Yanmamış çünkü. Ama şimdi sen 3 ay çıkıyorsun, 4. ay kafama göre değilmiş dedin. Ne, burada bir tutku vardır. Yani tutku daha fiziksel, daha cinsel bir şey. Ama aşk dediğin şey cinselliğin çok ötesinde. Yani daha düşsel, rüyasal, hayalperest bir durum. Eğer şunu söyleyeyim, aşk yaşarken, aşk yaşadığını zannettiğiniz duygunun içinde ben bilinçli hareket ediyorum, taktik uyguluyorum, işte yok işime gelmedi, beğenmedim diyorsanız burada bir tutku var. Aşkın bir olabilmesi için 3 şeyin bir arada olması lazım. Yani birincisi yakınlık, ikincisi işte tutku, üçüncüsü bağlılık. Bu üçü varsa ben bir aşktan bahsedebilirim.
Anladım. Peki hazır karşı taraftan da biraz karşı cinsten de biraz bahsetmişken. Hı-hı. Karşı cinste özellikle sizin için, ki genel toplumun da bunun kendi başına bazı maddeleri var. Hı-hı. Olmazsa olmaz dediğiniz kriterler, maddeler var mı?
İlişkilerle ilgili soruyorsun, evet, değil mi daha çok? Evet. Yani hani bu, bak burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok görsel varlıklarız biz. Yani öncelik hep görseldir. Ne kadar destekli dış görünüş benim için önemli değil. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Yani her tabii güzellik ve yakışıklılık kriterleri farklı olabilir ama ilişki görsellikle başlıyor. Evet. Çünkü gözün bir kere görmesi gerekiyor ve gözün görmesi zaten bilinç altında bir şeyleri tetikliyor. Herkesin bir tarzı vardır muhakkak karşılıklı. Görsellikten sonra ya benim için önemli olan ne diyeyim, açıkçası biraz adap. Yani buna çok dikkat ediyorum. Yani bir kere akıllı olması, zeki olması, edep ve adap değerlerini bilmesi, nasıl oturacağını, nasıl konuşacağını bilmesi. Ya yine benim özelimde soruyorsan kitap okumayı sevmesi. İnan bana okumuş olması değil üniversite falan. Ben çok ilgilenmiyorum ama gerçekten hayat kitap okumayı sevmek zorunda. Aile ilişkileri burada çok önemli. Statüsü düşük insanlara nasıl yaklaşıyor? Yani işte kendini tanımladığı yer, varlık ihtiyacını nasıl karşılıyor? Bunlar tabii ilk bakışta çıkarabileceğimiz şeyler değil. Bunlar zamanla işte o flört döneminde, tanışma döneminde çıkan şey. Bir de açıkçası son zamanlarda şunu çok sorgulamaya başladım. Hep idealimizdeki olan karşı cinsi arıyoruz ama biz onun ideali miyiz? Yani biraz kendimizle de ilgili bir durum var burada. Ben ne kadar onun idealiyim acaba? Yani hani bu da sorguladığım başka durumlardan bir tanesi. Şimdi sorarsan şunu da diyebilirsin. Bu saydığın şeyleri herkes bekliyor, arzuluyor. Evet, bunda da haklı.
Evet.
Ama benim için mesela güzellik ve maddiyat ya da statü küçülük, yani bu çok oluyor. Aile, soy ismi, bilmem ne, memleket hatta. Hatta dini inanç, yani bir sürü şey kriter insanlarda. Benim için hiçbir zaman kriter olmadı bunlar. Hiçbir zaman da önceliğim herhalde bunlar olmadı. İnşallah da bundan sonra olmaz. Herhalde bu yaştan sonra da.
Peki bir tane şu an sorumuz var mesela. Şey demişler, korkuların üzerine gittikçe daha çok korku sarmalına giriyorum. Bendeki bu problem ne demek?
Korkuların üzerine yanlış gidiyor olabiliriz açıkçası. Evet. Yani hani korkarak gittiğiniz için olabilir.
Doğru.
Yani şey gibi düşün. Şunu söyleyeyim. Bak belki bu örnek oturabilir. Şimdi evdesiniz, tek başınasınız. Dinleyen arkadaşlar şöyle algılasın. Uyarlamayı kendileri yapsın. Işık kapattınız ve film izliyorsunuz. Hı-hı. Tek başına.
Evet.
Arka odadan bir ses geldi.
Evet.
Tamam mı? Bu sesi kendi içinizde tanımlamaya çalışıyorsunuz. Önce diyorsunuz ki bu kapı mı kapandı? Bir şey mi oldu? Değil mi? Eğer oradan kalkmazsanız ve devam ederseniz korkunuz maksimum seviyeye çıkar.
Evet.
Ama kalkıp odanın içine gidip bir oraya bakmaya ederse başladığınızda korkunuz azalmaya başlar. Biz odanın içine bakmıyoruz gidip ne var diye. Biz sadece oturduğumuz yerde kurmaya başlıyoruz. Ya da yan odaya gidebiliyoruz en fazla. Anlatabiliyor muyum?
Anladım.
Yani demek ki benim diğer odaya gidip burada ne var ne yok araştırma, aynı bir anne babanın korkuyorum anne diyen bir çocuğun elinden tutup korktu odanın içine götürüp bak kızım oğlum burada hiçbir şey yok demesi gibi bir şey aslında. Korkunun üstüne böyle gidilir.
Anladım o zaman. Mesela mutlu olmanın formüllerini kitaplarda bulamayız.
Evet, bulamayız tabii. Yani.
Peki bir insan mutlu olmak istiyorsa yani gerçekten kendi kriterlerine göre mutlu olmak istiyorsa bence yapması gereken iyi şey nedir size göre?
Haddini bilmesi gerekiyor.
Haddini bilmesi gerekiyor. Evet, çok yani böyle çarpıcı bir...
Had, hudut demek. Hudut, evet, sınır demek. Evet. Yani hani sınırlarını bilmesi. İnsan kendi sınırları içinde içgörü kazanır. Yani bir kere ben kimim sorusu oradan geliyor had bilmekle ilgili. Açık konuşayım. Kibirli insanlar mutlu olamazlar. Yani o yüzden haddini bilmek oradan geliyor. İkincisi günahkarlık algısı, kötülük algısı yüksek olanlar mutlu olamaz. Sürekli her yaptığı harekette kendini mazoşistçe vuran insanlar mutlu olamaz. Üçüncüsü, Türkiye'de çok, hatta dünyada çok, ötekileştirmeye yatkın insanlar hiçbir zaman mutlu olamaz. Yani sadece din ve ideoloji değil, zenginlik, statü, tip, mahalle, kültür anlamında da. Eğer böyle bir zihin altyapınız varsa, insanları ayırıyorsanız o anlamda hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Ama mutluluğun kelime anlamı saadet demek Arapça. Hı hı. Saadet huzur demek. Huzur da hazır kökünden geliyor. Hazırda durmak demek. İnsanlar anda kalabildikçe, durup izleyebildikçe, durup dinleyebildikçe biraz daha hani mutluluğa yakın tavırlar sergiliyor. Ama şunu söyleyeyim gençlere. Bir dostları, belki de abileri olarak. Para, kariyer, statü, eğlenmek, cinsellik, bunların hepsi mutluluğun etkenlerinden bir tanesi ama kendisi değil.
Evet,
gerçek mutluluk faydacılıkta, yardımlaşmada. Bir araştırma konusu Amerika'da. Hı hı. İnsanların en canlı olduğu anlar, mutluluk canlılık demektir. Hı hı. Tanımadığı insanlara yardım ettiği anlarmış. Rahabe Teresa'ya soruyorlar, birbirimizi nasıl bulacağız diye, birbirimize yardım etmeyi öğrendiğimiz sürece. Hı hı. O yüzden dünyada çok fazla yanlış var şu an, kötülük var şu an. Bunlar aslında senin benim için bir fırsat, ulaşmak için birbirimize. Hı hı. Şimdiki insanlar yardımlaşmayı güçsüzlük gibi gördüğü için kimseye güvenmiyorum. Yardım etsem arkamdan vurur, şöyle yapar, böyle yapar diye bir korku da var, evet, bir taraftan insanlarda. Bence gençlere şunu söylemem lazım. Kariyer yolculuğunuzda, eğitim yolculuğunuzda önünüzdeki engellerin ileride açılabilip kaldırılmasını istiyorsanız yaşadığınız anın içinde yardım edecek bir şeyler, birilerini bulun.
Peki hazır lafı gelmişken Amerika'ya gittik biraz. Newport değil mi? Yanlış söylemedim. Orada bir, hani önceki eğitim hayatını bir yere bırakırsak, yani orada bir
Marmara Tekstil.
Orada bir vazgeçmişlik var sonucunda, istememezlik var. Onu bir yana bırakırsak, şu anda biz aktif olarak psikoloji kulübünden de bir şey var, dinliyoruz diye geri dönmüşler işte. Onlara böyle nasihat tavsiyeleriniz ne olur bu konuda?
Ben tabii biraz yarım ve eksiklik madden manen duygularıyla okumuş bir insanım. Yani maddi özgürlüğümüz yoktu. Ben Marmara Tekstil'i bitirdiğimde oranın rektör yardımcısı beni okuttu. Newport'ta uzaktan bir eğitimdi ve Bakırköy ve Kadıköy'de Marmara Üniversitesi'nin psikoloji hocalarının katıldığı bir kampüstü. Belli derslere gidebiliyordum, belli derslerde çalışıyordum. Ama benim tabii kendimi geliştirme yolculuğum orayla birlikte açıkçası Müjdat Gezen'le birlikte oldu. Hemen sahnede iyi konuşayım, beden dili eğitimini hep onlardan aldım. MSM'ye gidiyordum aynı zamanda hafta sonları. Bir taraftan da işte özel sertifika programlarına katılıyordum yurt içinde ve yurt dışında. İşte bunlar beden dili, NLP, ondan sonra kişisel gelişim, life coaching. Birçoğunu şimdi kullanamıyorum belki ama yani sonra da bu okuduğum kitaplara dönüşmeye başladı. Ben şunu anladım Enes, yani buradan bütün gençler de bilir. Üniversite okumakla çok kariyerin ölçülerinden bir tanesi ama başarının ölçülerinden bir tanesi değilmiş. Kesinlikle. Açık konuşayım. Yani hani yapacağınız staj, alacağınız eğitimler, okuyacağınız kitaplar ve ne istediğinizi bilmenizle alakalı. Tabii kariyeri benden çok iyi olan yetişkin dostlarım, yani hocalarım, hatta şu an akranlarım var. Yani Boğaziçi'nde okumuş, Amerikalarda daha iyi yerlerde okumuş. Ama bir farkımız var, ne istediğimizle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ya da hiç okumadan dünyanın birçok yerinde iyi işler yapmış insanlar var. Ama en azından şu psikoloji okuyan kardeşlerime şunu söyleyebilirim. Okuduğunuz alanı bitirdikten sonra yani şunu söyleyebilirim. Yani herkes aynı mertebede olmayacak. Hı hı. İnanın nitelik ve nicelik ilişkisiyle alakalı. Dünya iletişim çağında olduğu için kendini iyi geliştiren, iyi ifade edebilen ve toplumu iyi gözlemleyen insanlar daha başarılı.
Anladım. Peki hani bir ilişki başlıyor, bir arkadaşlık başlıyor, dostluk başlıyor. Ama yani onu belki iki tarafın eksiklikleri, belki bir tarafın eksiklikleri yoluyla bitiyor, erkenden bitiyor. Hı-hı. Peki size göre uzun ilişkinin,
arkadaşlık ve dostluk,
arkadaşlığın, dostluğun, hani sevgililik, eşlik hayatı, her türlü
dinamikleri biraz farklı o konuların aslında.
O zaman mesela dostluğun, arkadaşlığın.
Şimdi şöyle söyleyebilirim sana. Ben sorayım, sen cevapla bu anlamda. Bir karı koca arasında sır olur mu?
Karı koca arasında sır olmalı bence.
Olur. Normal bu.
Evet.
Değil mi? Yani bazen kadının bildiği erkeğin bilmediği şey olur. Evlilik böyle yürür. Evet. Kötü anlamda demiyorum.
Mümkünse,
yani. Bazen kadın der ki aman kocam bunu duymasın.
Evet.
İki kardeş arasında olur musun?
Olur.
Olur. Değil mi? Yani birbirlerinin bilmediği şeyler vardır. Evet. İki arkadaş arasında olur mu?
Olur. Olur.
Yani. İki dost arasında olur mu?
İki dost arasında olur mu?
Olmaz. Dostluk, o yüzden anne babalar dost olamaz, karı koca dost olamaz, iki sevgili dost olamaz. Dostluk çok bambaşka bir şey.
Anladım.
Anlatabiliyor muyum?
Anladım.
Yani hani yani arkadaşlıkla da keza aynı. Yani niye? Çünkü dostlar birbirini kaybetme korkusu yaşamazlar. Ama sevgililer yaşayabilir,
çok
eşler
güzel
yaşayabilir, arkadaşlar yaşayabilir, iş arkadaşları yaşayabilir. Dostluk çok, o yüzden insanın çok dostu olamaz. Varsa bence burada bir problem var.
Evet, yani o tamamen dost değildir.
Tamamen bir güven yatırımıdır yani baktığımızda. O yüzden dostluk güven ama salt %100, bunu %99 bile diyemem. %100 güven. Ama bana arkadaşlık dersen şunu söyleyebilirim. Ortak ihtiyaçlar, ortak çıkarlar, ortak kültür, bazen ortak inançlar. Bunların hepsi arkadaşlık. İşte bak mesela üniversitede okuyor. Çoğunuz arkadaşsınız ama dost değilsiniz. Değil mi?
Evet.
Yani ama bu arkadaşlık neyle, süreçle alakalı 4 sene sonra bitebilir, azalabilir, eksilebilir.
Evet.
Ama dostluk varsa bu yıllarca devam edebilir mesela. O yüzden burada ihtiyaçlar önemli iyi bir ilişkide. Dostluk algımız, arkadaşlık ilişkimiz algımız, karakter özellikleri, kişilik özellikleri, fiziksel yakınlıklar, yani hani mesafe yakınlıkları, coğrafya, bunların hepsi bir dinamik baktığında. Ama birkaç bir belirgin örnek verirsem şunu söyleyebilirim. İnsanlar genelde kendilerine benzer olan kişilerle, aynı yöne bakabildiği kişilerle daha iyi arkadaş olabiliyor. Daha hızlı arkadaş olabiliyor ama dost olamıyor, o ayrı.
Peki geçenlerde, evet tam tarihini hatırlamıyorum ama paylaştığınız, hani sosyal medyada aktif kullanıyorsunuz evet. Bu arada. Onu çünkü şey yapamayız, geçemeyiz. Orada hani bir sosyal medyadan önce bir şey vardı, post vardı. Hani belediye başkanı olsanız neyi değiştirmek isterdiniz? Evet, yanlış söylemedim.
Evet, doğru. Seçim yaklaşıyor.
Evet. Hani orada da aslında kişiden kişiye göre değişen etik değerler var. Yani herkesin kendine tabii ait bir siyasi görüşü, tabii, hani tabii bir maneviyatları var.
Çok sessizlik en güzeldi.
Evet. Ondan sonra mesela orada da ben yorumların hani çoğunu okudum sayılır. Mesela herkesin kendi, mesela birinin söylediği birine ters geliyor, birinin söylediği birine ters geliyor. Hani ideal bir toplumu bizim sağlamamız için çoğunluğa almamız gerekiyor aslında. Yani sırf bir hani kişinin...
Siyaset budur.
Yani.
Evet.
Peki sizin bu konuda mesela varsayalım ki belediye başkanı oldunuz.
Evet.
Mesela sizin bu soruyu aynı şekilde ben size yönelttiğim zaman mesela karşılık olarak ne yapmak isterdiniz?
Çok zor bir şeyle başlardım herhalde. Belediyecilerin getirdiği şeyleri zaten görevler yapacaksın. Belli işler dünden kalma devam edecek ama kesinlikle rüşvet üzerine giderdim herhalde ben.
Rüşvet üzerine?
Evet, çünkü rüşvet içinde yalan, riya, torpil, adam kayırma barındıran bir durum ve sistemi bozan tek şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben. Bunu yok etmek için çalışırdım. Etik şeyle çok alakalı. Yani burada adalet terazisini iyi kullanabilmek lazım. Ve herhalde yakınlarımı doldurmazdım belediyeye.
Kesinlikle. Yani her belediyede olduğu gibi.
Yani doldurmaya çalışırdım yani. Evet. Anladın mı? Yani bu çaba benim için ve diğer şeyde örnek teşkil etmek. Ağaçlandırma tabii, yeşillik önemli. Bir de tabii burada şey de var. Yani hani belediye başkanı oldum ama görev alanım ve gücüm ne kadar etkin olacak, bunu kullanabileceğim. Benim için tabii şey, iletişim alanları, soru yapacaklarım, işte ne bileyim işte kütüphaneler, seminer, eğitim. Bunlar biraz daha herhalde mesleki olarak da ön planda olur diye düşünüyorum. Ama atıyorum yaşlılara, kimsesizlere yardımlar her belediye yapıyor belki ama herhalde rüşveti kaldırabilmekle savaşırdım. Böyle bir misyonum olurdu diye düşünüyorum. Ben çünkü çok sıkılıyorum bu durumdan. Dünyanın birçok yerine karşılaşıyorum gittiğim ülkelerde. Rüşvet hangi yerde varsa orada muhakkak bir problem çıkıyor. Eminim ki liderler bunun için savaşıyorlar ama alt segment çok farklı çalışıyor yani o dinamikler. Yalan, riya, adam kayırma. Bunlar herhalde ne kadar tutulurdum bilmiyorum ama tabii.
O zaman
ne kadar, sürem ne kadar olurdu bilmiyorum yani.
O zaman bir kısa bir şarkı arası verelim. Biz de biraz soluklanalım burada. Biz suyumuzu içelim. Ardından tekrardan yayınımızın ikinci bölümüyle sizlerle beraber olalım. Bu şarkı sizin çok yakından bildiğiniz şarkı aslında.
Ha, öyle mi?
Çıkarım caddelere avaz avaz. bazen sarılır, bazen yorulur, kavga ederim anılarla. Açılır göğsümün dar kafesi, yanar içim bir şarkı.
Şu anda yayınımıza.
Gürden'e de selam olsun, evet, bu vesileyle. Teşekkürler.
Tekrardan selamlarımızı iletiyoruz. Yayınımıza devam edelim aynı şekilde. Mesela ilk yayınımızın ilk bölümünde olduğu gibi biraz benim sorularımdan aslında daha çok sorular yönelttim size, ama dinleyenlerimizin de size soruları var. Onların da bekledikleri cevaplar var. Biraz da onlardan bahsedelim.
Tabii.
Mesela yine az önce de biraz daha bahsettik ama sırf bu spesifik olarak bu soruyu cevaplamak gerekirse, insanlar sevmeyi bilmiyordur diye bir şeyiniz var sizin.
Evet. Ya bu genellemeyi belki sert gelmiş olabilir. Onu biraz daha kırmak isterim. Bazı insanlar demek daha doğru olabilir belki. Sevginin bir dili var. Yani hani nasıl sevdiğimizle alakalı. Yani hani sahip olmacı şekliyle seviyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu şey demek yani, benimmiş gibi. İşte benim çocuğum, benim elbisem, benim kariyerim, benim sevgilim, benim karım, benim kocam. Çok fazla sahiplendiğimiz için de onun birey olmasına, tek olmasına izin vermiyoruz açıkçası. Yani onun kendi duyguları, kendi kararları olduğunu ve bunu da mesela bu sevginin ölçütü zannediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Buna da kıskançlığa çeviriyoruz mesela. Erik Fromm şöyle diyor: İnsanlar olma ve sahip olma arzularıyla yaşarlar da böyle severler. Olmayı şöyle anlatabilirim. Diyelim ki sevgilim var benim ve şimdi şöyle belki de metafor kullanmak daha iyi olacak. Eski musiki şarkılarını hatırlayınız. Hı hı. Orada sevgiliyi tasvir ederken şu cümleler şöyledir. Teşbih, benzetmeler. Sen dalında bir çiçektin. Seni seyre daldım. İşte güneş geldi, yağmur gitti, rüzgar oldu filan. Seni izlerken öyle sevdim. Şimdiki şarkılarda ne var? Sen dalında çiçeksin, seni koparım, fırlatarım, atarım. Yine gelip benim olacaksın. Yani sahip olmacılık da benimsin. Anlatabiliyor muyum? Ama olmada halinle. O yüzden değiştirmeye çalışmadan sevebilmek. Yani bir şey katarak sevmek başka. Hı hı. Bir şey alarak sevmek de başka. Ama değiştirmeye çalışmak biraz daha şeyle ilgili. Yani bencil geliyor bana bu anlamda. Bütün terörün, bütün cinayetlerin, en pikitten örnek vereyim. Hı hı. Bütün boşanmaların, bütün kırılmaların ana sebebi, başında bak bütün ilişkileri çok severek başlamış, evet, her şey. Yani ne oluyor da bu hale geliyoruz sonuçta? Demek ki yani her iki taraf kendine benzetme, istidare dönüştürmeye çalışıyor. Bu bütün dünyada öyle. Yani Trump'ın tüm dünya yaptığı şey de öyle. Sosyal insanları seviyor ama yani hani bükmeye çalışıyor, kırmaya çalışıyor, dökmeye çalışıyor. Yani bir çiçeği nasıl koruyorsanız bir insanı da öyle koruyup sevmek zorundasınız. Galiba biraz da emanet hissiyle yaklaşmalıyız birbirimize.
Anladım. Peki yine aynı şekilde sosyal medyada hani mümkün oldukça, fırsat buldukça takipçilerinizle hani iletişime geçmeye çalışıyorsunuz. Evet. Onlara sorular soruyorsunuz, cevaplarına hatta cevap veriyorsunuz. Hani bu sizin için ne kadar önemli? Hani sizin hayatınızda nasıl bir noktada?
Sosyal medya mı?
Evet, yani sosyal medyada hani takipçileriniz aslında.
Ya şöyle söyleyeyim, mesela benim Twitter hesabım yok. Hı-hı. Yani kapattım 6 ay önce, 300 bine yakın takipçi vardı. Kapattım. Facebook hesabım şirkette, onlar yönetiyor. Hiçbir zaman telefonumda olmadı. Bilmiyorum ne dönüyor oralarda. Ondan sonra yani Instagram'ım var. Instagram'da da şöyle, genelde paylaşımları yapıp bırakıyorum ve bakmıyorum ben normalde. Çok ender bir şey olunca falan böyle. DM kutularına bakmam mesela. Yani çok özeldir orası. Yani çok ciddi bir şey varsa ekip uyarır beni. Çok önemli bir şey var falan diye. Ama böyle bazen yorumlarda şey var ya, sorduğum soruya meraklı sorular sorarım. Hı hı. Ya da işte biraz farkındalıkla ilgili. O zaman takip ederim. O cevaplara göre ben de şey yaparım. Çok sıcak bir temas var orada. Ben bunu çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok bağımlı olmadan. Çünkü benim işim oradan yürüyor. Sosyal medyadan. Seminerler, duyurular, ne bileyim bütün aktiviteler oradan yürüyor. Yani o yüzden orayı ciddi anlamda bağımlılığa dönüştürmeden takip etmem gerektiğini düşünüyorum. Yani benim için önemli bir mecra. Herkes için de öyle. Bir yaşam alanı değil.
Evet.
Ama bir yaşamın bir kesitinden bir tanesi gibi bakmaya çalışıyorum.
Anladım. Peki oradan da aynı sıklıkla şeyleri belirtiyorsunuz işte. Sizin turneleriniz yakın. 2 gün sonra, 3 gün sonra ama.
Cumartesi Berlin'e gidiyorum.
Evet. Yani evet. Çok yakın bir zamanda turneye çıkıyorsun. Öncesinde tekrardan bu radyoya geldiğiniz için de buradan yayınımızı yeni açanlar için teşekkürlerimizi iletelim.
Ben teşekkür ederim.
Peki yine aynı şekilde çoğu insan sosyal medyadan bir ilişki başlatıyor bildiğim üzere.
Evet.
Yani bazıları olumlu sonuçlanıyor, bazıları olumsuz, bazıları devam ediyor. Hı hı. Ondan sonra inişi çıkışı devam ediyor bu ilişkiler. Onlar hakkında hani ne kadar doğru? Hani sosyal medyadan ilişki başlattınız mı? Öneriyor musunuz?
Yani şöyle söyleyeyim, ben bile sosyal medyadan arkadaşlıklarım oldu. Yani tanıdığım ama şahsen tanımadığım ünlü arkadaşlarım var. Hı hı. Karşılıklı oyuncu, sanatçı ya da işte yazar. Hı hı. Bir takipleştiğimiz andan itibaren mesela birbirimize işte beğeniden sonra mesajlaşıp hı hı. gel bir kahve içim dedim, çok arkadaşlıklarım oldu. Ya ben seni seviyorum, takip ediyorum şarkılarını, hı hı. yazılarını falan deyip çok şey oldu. Bunlar çok normal geliyor bana, buradaki arkadaşlıklar falan. Aşk anlamında ya da sevgi anlamında yani bu çok şans bir şey gibi geliyor ya. Yani hani oradan bir şey başlayabilir ama sonrası önemli. Nasıl yürüttüğün evet. önemli diye düşünüyorum. Oradan buluşup evlenen, tanışıp evlenen insanlar da var.
Benim de tanıdığım mesela var. Yani, kendi eşim arkadaşım evlenmiş sosyal yani medyadan
hani, bunu ben yok sayamam. Yani hani hangi sebeple, hangi ihtiyaçla orada insanlar, bu önemli diye düşünüyorum. Çünkü iletişim en önemli alanlarından bir tanesi. Enes, bunu yok sayamayız sonuçta. Yani, evet. Ben burada niyetleri önemserim açıkçası. Yani niyet çok önemli burada. Yani.
Anladım. Peki yani biraz daha davranış biçimlerine dönerse hani insanın dönem böyle geçirdiği reaksiyonlar oluyor yani hal durumları oluyor. Mesela gergin olduğu durumlar oluyor, neşeli olduğu durumlar oluyor.
Modları gibi.
Modlar aynen. Hani modları yeri geldiğinde mesela olumsuz modları nasıl kontrol altında tutabiliriz? Onları nasıl düzeltebiliriz?
Ben olumsuzluğun faydalılığına inanıyorum açıkçası. Olumsuzluk kötü bir şey gibi gelmiyor bana. Yani bazen sinirlenmek, kızmak, üzülmek, içine kapanmak, umutsuzlanmak. Umutsuzlanmak da umudun başka bir halidir aslında. İnsan sürekli umutla yaşayamaz. Hı-hı. Bazen yorulur zihin ve o esnada durma ihtiyacı hisseder. Umutsuzluğa düştüğünde umut ettiği şeylerin bazen boş olduğunu anlar. Daha bir kendine odaklanır. Ben bu dünyada insan ruhu eğer bir kişilik problemi, bir hastalık yoksa onun dışında yaşadığı bütün sıkıntıların mutluluğun bir alt sebebi olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Sadece onlara isim vermememiz lazım Enes. Yani kendimi kötü hissediyorum. Çok kötüye gidiyor gibi. Yani biz ona bir şablon, bir etiket, bir sıfat taktığımızda o artık gerçekten çok kıymetli ya da işte önemli bir problem olmaya başlıyor. Ben arkadaşlara şunu önerebilirim. Düştüğünüz, daraldığınız, daralmak kabz yani şey gibi çok özür dilerim. Bağırsak kabz deriz ya, ruh ruhun kabus gibi bir şeydir. O esna insan ihtiyaç, yani mesela örnek veriyorum, inançlıysa kendinden daha güçlü bir güce, daha üstün bir güce sığınma. Dikkat et, insanlar genel daraldığında ve mutsuz olduğunda ihmal ettiği insanların yanına da çok koşar. Bu ailesi olabilir, sevdikleri evet. olabilir. Yani tek biraz kendine kalmayı sağlar bu olumsuzluklar. Hiçbir hareketin evveliyatında maksimum seviyede mutluluk ve motivasyon yoktur yani. Hep bir heyecan, bir iş acaba olacak mı? Şüphe insana yakışan bir şeydir. Endişe insana yakışan bir şeydir. Eminlik duygusu yakışmayan bir şeydir. Ama bu aşırıya gitmediği sürece bunu fırsata çevirmekten yanayım her zaman.
Kesinlikle. Peki mesela yine aynı şekilde kısa bir soru var. Bir arkadaşımız aslında Türk. Tamam mı? Karşı cinste kız olarak da yabancı kökenli Arap bir kız. Evet. Ondan sonra ortak bir dilleri de yok. Hani İngilizce. Evet. Ondan sonra yani çat pat bir yere kadar İngilizce devam ediyor ikisinin arasında. Hı. Mesela o ilişki nasıl sürdürülebilir? Mesela bu soruyu size sormam çok istedi kendisi. O yüzden soruyorum. Ondan sonra...
Fiziksel yakınlık var mı?
Fiziksel uzak... yakınlık da yok. Yani şu anda hani ilişkilerin başlayalı 2 hafta falan oldu.
Tamam, nerede yani? Bir kız Arabistan'da.
Yok, burada kız burada yani. Fiziksel yakınlık olarak aynı bölümdeler.
Birlikte okuyorlar. Ha,
birlikte yani. Okuyorlar aynı.
Tamam. Evet. Ya bu ilişki nasıl yürüyor derken?
Yani, işte karşı tarafın...
Şimdi bir hoşlanma varsa...
Var, evet.
Tamam, hoşlanma varsa bilinçsiz bir şekilde yürütürler zaten. Yani o duygu onları yönetir. Bir yere getirir. Yani küçük endişeler olabilir. Bak öyle, ben böyleyim, nasıl anlaşacağız filan. Dil bile duyguyla çok alakalıdır. Yani bir dil eğitiminde bile biliyorsun drama etme, duygusallık katmakla hızla öğreniyor zihin. Hele ki böyle bir ilişki varsa, hoşlanma varsa çok düşünmesin derim o arkadaşına. Biraz akışına bıraksın. Akış her zaman duygunun olduğu yerde insanları birbirine yaklaştırır. Açık konuşayım. İngilizce bilmiyor olsalar bile beden dili, mimik diye bir şey var yani. O bile başlatır. Birbirlerini öğretirler farkında olmadan zaten. İnsan çok sevdiğinin sevdiği şeyleri merak edermiş. Yani onun yaşam şeklini, onun neyi sevdiğini, hangi içeceği sevdiğini, hangi kültürünü merak edermiş. Yani mesela sen benim dostumsun diyelim. Ben seni gerçekten çok seviyorum. Ben senin diline, dinine, ırkına, bunlara inanmamak değil. Sadece seni sevdiğim için öğrenme ihtiyacım biraz daha yüksek. Hele ki böyle bir hoşlantı, aşk varsa iki kişinin arasında. Yani o Türkiye, Arabistan, Arabistan'da Türkiye olur. Oradan toprağı olmaz o halin.
Anladım. Peki buradan da hani bu soruyu sormayacağım ama bazı dinleyenleriniz hani aslında nasıl diyeyim aslında kitaplarınızı okumamış. Ondan evet. sonra siz daha böyle tanımadan evet. yadırgan insanlar oldu son evet. dönemlerde. Evet. Onun hakkında birkaç tane soru gelmiş ama onun için ben diyorum ki gidin açıklamayı izleyin. Değil mi?
Evet, aynen.
Yani burada tekrardan açıklama yapmaya.
Şu linç olayı mı diyorsun?
Evet, linç olayı.
Tabii ya, ben böyle 3 ayda bir yemezsem olmuyor ben. Yani ne yaparsam biliyorsun bir şekilde, ama tabii orada bir kampanya var orada. Evet. Bu beni ya sadece hani şey yaptı, şaşırttı, güldüm, üzülmedim. Çünkü neden? Ne anlattığımı çok iyi biliyorum. Çünkü o şovda erkeklerle de ilgili bölüm konuştum. Evet, kadınlarla evet. da ilgili. Ama sağ olsunlar kadınlarla ilgili bölümü alıp insan eşi, cinsiyet ayrımcılığı gibi bir etiket bulundular. En azından biraz daha mantıklı dinlediğini anlayan bir kesim olduğu için onlar programı internetten izleyip bütününe bakınca yazdılar zaten.
Yani sonra ben o programı normal aynı zamanda yayınlanırken de izlemiştim.
Evet.
Orada dedim ki hani normal bir şey yoktu. Bana aykırı gelen bir şey yoktu. Aynen. Sonra
ama kesilen yeri görünce
evet Twitter bir yani. Yıkılmaya başladı. Aynen. Sonra trend topiğe giriyor, baktım liste. Dedim ki ne oluyor hani, yani o şey yani fırsatçılık.
Tabii fırsatçılık.
Yani, sosyal medyayı.
Bu ülkede her zaman olacak bu yani. Hani, ne söylersek söyleyelim bir şekilde. Çünkü bir kitap başlığı kapağı okur gibi, sürü manşet okur ama içini görmez gibi. Ben de şeye üzülüyorum sadece. Birçok arkadaşımın başına geliyor bu. Kelimelerimi çarpıtabilirsiniz ama niyetimi çarpıtamazsınız. Yani eninde sonunda niyetim ortaya. Doğru neyse sadece benim içindir, herkesle ilgili. Çıkacaktır ortaya düşünüyorum. Bunun için de niye çabalayayım ki?
Anladım. Gerek yok. Buradan da artık yavaş yavaş sizin de bundan evet. sonra önemli bir toplantıya gitmeniz yani. Gerekiyor. O yüzden biraz daha yayınımızı erken bitiriyoruz. Normalde bizim yayın skop setimizde işte şarkıda giriyoruz araya.
Biliyorum. Ama bir daha sözüm olsun.
Evet.
Avrupa turnesinden sonra bir daha geleyim.
Tamam yani. Buradan tekrar bu radyo dinleyenlerine
herkese selamlar, sevgiler, saygılar.
Tamamdır o zaman. Son olarak dinleyenlerimize kendi yani daha çok mesela psikoloji okuyanlara ama aynı zaman diğer gençlere tavsiyeniz birkaç cümle alalım ardından.
Yani hani ilk önemli cümle şu olabilir ki kendi değer algınız, değerliliğinizi kaybetmeyin. Hı-hı. Bir başkalarının size davranışları üzerinden kendi değerinizi belirlemeyin. Hı-hı. İmkansızlıkla yaşamayın. Geçmişiniz, çocukluğunuz ne kadar zor olursa olsun ya da yaşadığınız çevre, o zorluklara göre bir gelecek biçmeyin kendinize. Yani hani genelde geçmiş kötüyse ve zorsa geleceğe de umutsuz bakan insanlar. Tam tersi. Bu dünyada hangi sektörde olursa olsun bütün başarılı kadınlara ve erkeklere bakın. Hepsi böyle düşe kalka ve büyük acılar çekerek gelmiş. Çünkü acı hep bir fırsat. Sıkıntı hep bir fırsat. Bir de lütfen hani kariyer yolculuğunuzda kıyas çok tehlikeli bir şeydir. Başkalarıyla kıyaslayarak geride kaldığınızı düşünmeyin. Öyle bir an gelir ki kişi 10 sene çabalar bir yere gelir. Sen 2 senede gideceğin yere. Yani fırsatlar her zaman var. Pasta çok büyük. Herkes ölüyor, yerine bir yere geliyor. Yani sistem herkese açık. Ama şunu da söyleyeyim. Ne iş yapacaksanız yapın. Diğerlerinden bir farkınız olsun. Bir tarzınız olsun. O tutuyoruz biz hayatta her zaman.
Diyoruz ve evet. Artık yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayınımızın tekrarını sizin takipçiniz açısından da enes.dmrcb'nin kendi Instagram hesabımdaki bulunan linkte SoundCloud'da yayından bir saat sonra yükleyeceğim tekrardan. Oradan da tekrarını dinleyebilirler diyorum.
Tamamdır.
Onun haricinde hepiniz haftaya çarşamba gününe görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.
Sevgiler.
Sevgiler. Görüşmek üzere.